Ayrım 18, sayfa 198. Çok ilginç, dedi Habibi. Demek bu güzel hanımefendinin kim olduğunu gerçekten bilmiyorsunuz. Hayır, dedi Stanley, bilmem mi lazım? Yapmayın aziz dostum, artık beni kandıramazsınız. Anlayamadım müdür bey, ne demek istiyorsunuz? Habibi hınzırca gülümseyip başını salladı. 5 yıl beni aldatmayı başardınız. İçkiye düşkün, dünyasından vazgeçmiş, emekliliğini isteyen ajan rolünü başarıyla oynadınız. Ama bugün maskeniz düştü artık. Siz aktif bir elemansınız ve gerektiğinde ne yapacağınızı mükemmelen biliyorsunuz. Artık sizi Manado'nun ihtiyar balıkçısı olarak görmüyorum. Yanılıyorsunuz müdür bey, ben hep o tanıdığınız adamım. Neyse, ısrar edecek değilim. Sevdiğim bir dostu kaybetmek istemem. Aksi halde sizi mesleki hasım olarak değerlendirmek zorunda kalırım. Bunu kesinlikle ben de istemem. 5 senedir şurada gül gibi geçinip gittik. Bakın bu doğru, menfaatlerimiz hiç çatışmadı. Stanley gülümseyerek sordu. Şu işaret ettiğiniz güzel hanıma gelince, onunla ilgilenmenizin özel bir nedeni var mı? Bir turist mi, yoksa Manado'da şu sıralar adetleri çoğalan siyasi görevlilerinden mi? Demek bilmiyorsunuz, kesinlikle. Habibi bir süre Stanley'in gözlerini ta içine baktı. Şimdilik bir ayırma tabi tutarsak turist dememiz daha doğru olur sanırım. Kendisi Gertrüper'in yatındaki özel misafirlerden biri, adı Helga Turman. İngiliz ajan irkildi ama bunu Habibi'ye belli etmemeye çalıştı. Demek Erika başka bir adla dolaşıyordu. Herhalde sahte bir kimlik olmalıydı bu. Ama düşündükçe şaşkınlığı daha da arttı. Onunla Cookiesnet'te ilk karşılaştığı gece ve Rupert'in yatına yaptığı ziyarette Erika adını, yani gerçek kimliğini kullandığını anımsadı. Hatta kendisine bu isimle hitap ettiğinde de Gertrüper hiçbir tepki vermemişti. Yoksa Erika Rupert'e de mi bir oyun oynuyordu? Bunu yapacak Tinet'teydi. Tabii aksi de geçerli olabilirdi. Yani sahte kimliğini yalnızca yerel idari makamlara karşı kullanabilirdi. Sizce bir şüpheli mi, diye sordu Stanley. Sayın dostumuz Gertrüper'in misafiri olduğuna göre doğal olarak şüpheli diyemem. Ama bilirsiniz, ben herkese daima kuşku ile bakarım, meslek gereği. Sayın Gertrüper her ne kadar adamızın en ünlü yabancı sermaye temsilcilerimizden biri ise de alt tarafı BND ajanıdır da. Ticari mülahazalarla kendisini gücendirmek istemem ama çevresindeki insanlar için dikkatli olmalıyım. Haklısınız. Habibi sigarasından aldığı nefesi üflerken, çok hoş bir kadın olduğu inkar edilemez, diye mırıldandı. Adeta nefes kesici. Baksanıza, salona girdiğinden beri bütün dikkatleri üzerinde topladı. Doğru. Polis müdürü soğuk bir tebessümle, ama sizin pek ilginizi çekmedi galiba. Dikkat ettim de onunla hiç ilgilenmediniz. Yoksa sarışınlardan hoşlanmaz mısınız? Manidar bir soru, diye düşündü Stanley. Acaba Habibi aralarındaki ilişkiyi biliyor muydu? Ama bu imkansızdı. Yata gitmiş olduğunu adamları vasıtasıyla öğrenmiş olsa bile ziyaret sebebinin Erik olduğunu bilemezdi. Belki de ağzını arıyordu. Ama neden? Gertrüper'in misafiriyle arasında nasıl bir bağ kurabilirdi? Bayan Helga Turman'ın çok hoş biri olduğu muhakkak, diye mırıldandı. Ama biz İngilizler genellikle esmerleri tercih ederiz. Ya siz Sayın Habibi, bu hanımla tanışma şansınız oldu mu? Maalesef olmadı. Ama kimliğini tespit etmişsiniz. Dedim ya, görev gereği. Şayet Manado'da daha fazla kalsaydı herhalde bu şansı yaratırdım. Doğrusu buna değerdi. Stanley irkilerek bir kere daha polis müdürüne baktı. Yoksa güzel kentimizi terk mi ediyor bu sarışın afet? Ne yazık ki öyle. Normal olarak buradaki son gecesi. Gertrüper'den mi öğrendiniz? Hayır, meslek sırrı. Doğrusu beni meraklandırdınız. Nereden biliyorsunuz? Buna hiç şaşmamanız gerek aziz dostum. Manado'nun en yetkili polis mensubu olarak kente gelen bütün yabancıları kontrole tabi tutarım. Helga Turman'ın yarınki öğle uçağına rezervasyon yaptırdığını terminaldeki memurlarımdan öğrendim. Stanley hafifçe kızardı ama bozuntuya vermeden gülümsemeye çalıştı. Desenize, bu güzel hanım dostumuz Gertrüper'le pek anlaşamamış olmalı ki yattan tek başına ayrılmak zorunda kalmış. Bir ihtimal, dedi Habibi. Sizce başka bir ihtimal de olabilir mi? Neden olmasın? Polis müdürünün bu akşam hep üstü kapalı konuştuğunu ve bir şeyler ima etmek istediğini kavramakta gecikmedi Stanley. Ne tarafa gidiyor acaba, memleketine mi? Sanmıyorum. Rezervasyonu Kuala Lumpur'a, yani Malezya'ya. M16 ajanı olayı daha fazla kurcalamamayı tercih etti. Konuyu değiştirerek, az kaldı unutuyordum, diye mırıldandı. Neyi? Bendeki emanetinizi. Habibi sırıttı. Ben de o konuya ne zaman geleceğinizi merak ediyordum, dedi. Stani sesini biraz kısarak CIA'nin baskını tam bir fiyasko ile neticelendi. Adrese dostlarımız sessiz bir baskın düzenlemişler ama evde kimseyi bulamamışlar. Yani sizin anlayacağınız dostum, verdikleri para boşa gitti. Buna cidden üzüldüm. Ben de öyle düşünmüştüm. Fakat Amerikalı dostlarımız bir hayli sinirli ve öfkeli, aldatıldıklarını düşünüyorlar. Aldatıldıklarını mı? Evet. Yani benim yanlış bir adres verdiğimi mi sanıyorlar? Olabilir. Evde şu bahsettiğiniz Türk ajana ait bir şey bulamamışlar mı? Sadece kan izleri. Eh, bu da bir şeydir. Belki dostlarınız baskında geciktiler. Mokadu tilki kadar kurnazdır. Şüphelendiyse hemen kaçmıştır. Ne dersiniz, Türk ajanı da öldürmüş müdür? Bilemem, fakat şu söylediğiniz kan izleri düşündürücü. Polis henüz bir ceset ihbarıyla bana gelmedi. Yakında ceset bulunur herhalde. Burada öldürülen kişilerin cesetleri genellikle denize atılır. Şayet ağır bir taşa bağlanıp suya bırakılmamışsa cesedin sahile vurması 1-2 gün alır. O zaman Okoa kardeşler ve Mokado hakkında bir takibat yapacak mısınız? Onların olayla ilgileri hakkında deliller sunarsanız pek tabidir ki yaparım. Habibi sinsi sinsi gülümsüyordu. Stanley böyle bir delilin sunulamayacağını gayet iyi biliyordu. Anlıyorum diye başını salladı. Sonra para zarfını cebinden çıkarıp polis müdürüne uzattı. Buyurun dedi, siz elinizden geleni yaptınız. Böyle düşündüğünüze sevindim Mr. Moore. Sizinle çalışmak çok zevkliymiş. M16 ajanı kalkmak için iskemlesini geriye itti. Habibi hemen ne o yoksa gidiyor musunuz diye sordu. Daha yemeğinizi bile bitirmediniz. Bir başka zaman yine buluşuruz sayın müdürüm. Habibi bıyık altından gülümsedi. Bu gece yine beni şaşırttınız. Neden? Yemeğinizi bitirmemenize şaşmam ama kadehinizdeki içkiyi yarım bırakmanıza doğrusu hayret ettim. Bunu hiç yapmazdınız. Sizi tanımasam çok acele bir işiniz olduğunu düşünürdüm. Stanley ayağa kalkmıştı. Haklısınız. Bu ayrıca bana nefis bir yemek ısmarlayan kişiye de saygısızlık olur. Bağışlayın beni. Stanley masadan yarım kalan kadehi alarak ayakta dikti. Her şey için teşekkür ederim sayın Habibi. Benim için zevkti diye mırıldandı polis müdürü. Erika, Stanley'in masadan kalktığını görmüştü. Bir an meraklı İngiliz'e baktı. Acaba yanına gelecek miydi? Salonda kendisini görmemiş olması olanaksızdı. Gözleriyle dikkat kesilerek Stanley'i izlemeye başladı. Salondan çıkışa doğru yürümesi için iki yol vardı. Biri hemen Latin müzisyenlerin önünden geçen kısa yoldu. Diğeri ise masaların arasından geçen daha dolambaçlı ve uzun çıkıştı. Erika şayet yanıma gelecekse masaların arasından geçmesi gerekecek diye düşündü. Şu an yanına gelmesini istiyordu İngiliz'in. Ona ihtiyacı vardı. Daha doğrusu herhangi bir dosta. Hatta onunla çılgın müziğin ritmine uyarak samba bile yapabilirdi. Stanley masaların arasından geçen yola girmişti. Erika çatalını bıçağını bırakıp nazarlarını eski sevgilisine çevirdi. Hayret, yoksa kendisini görmemiş miydi? Bakışlarını bir an için bile masasına çevirmemişti Stanley. Olanaksızdı bu. Bütün restoran onunla ilgilenirken Stanley nasıl da kendi sevgilisini fark etmezdi? İrkildi birden ve durumu kavradı. Kendisini kasten görmezliğe geliyordu. Belki aralarındaki ilişkiyi belli etmek istemiyordu etrafa. Ama kimden çekiniyordu? Burası Moskova'dan çok uzaktı ve o ilişkiyi bilen kimse yoktu. Yeniden Stanley'in ikazını anımsadı ve tedirgin oldu. Stanley yaklaşıyordu. Onunla ilgilenen kimse yoktu. Emin olmak için hızla çevredeki masaları gözüyle bir taradı. Onun gidişini kollayan kimseye rastlayamadı. Sonra bakışlarını iyice yaklaşan Stanley'in gözlerine çevirdi. Eski aşığı Sphinx kadar soğuktu ve bakışlarında onu tanıdığına dair en ufak bir belirti yoktu. Fakat nazarların çatıştığı o çok kısa süre içinde Stanley belli belirsiz bir baş işareti yapmıştı. Lobiye gel dercesine. Evet, çok belli belirsiz bir işaretti ama bunu anlamıştı Erika. Stanley önünde hiç duraksamaksızın yürüyüp gitmişti. Erika kararsız bir şekilde birkaç saniye yerinde kaldı. Stanley'in bu esrarengiz davranışları biraz da sinirini bozmaya başlamıştı. Neyin peşindeydi bu adam, ne yapmak istiyordu? Böyle havalara bürünmenin ne anlamı vardı? Gerçekten alkol beynini mi uyuşturmuştu yoksa? Yine de peşinden gitmeye karar verdi. Stanley salondan çıkınca genç kadın kendisine servis yapan garsonu işaret ederek hesap istedi. Az sonra garson hesap pusulasını önüne koymuştu. Erika fişi imzalayıp oda numarasını yazdıktan sonra kalkmak için çantasına uzandı. İşte tam o anda masasının başında bir gölgenin dikildiğini gördü. Hayretle adama baktı. Tanıdık bir simaydı bu. Gert Ruper'in yatında görevli BND ajanı Dietmar Hamann. Erika bir ön seziyle birden işlerin ters gittiğini sezinler gibi oldu. Emre yol boyunca ilerlemeye devam etti. Sokaklar tenha ve hareketsizdi. Karanlık bastırınca yerli halk sanki bir şeylerden korkuyormuş gibi evlerine çekiliyordu. Gündüz vakti insanlarla kaynayan sokaklar gecenin inmesiyle birlikte şaşılacak derecede tenhalaşıp boşalıyordu. Trafik yok denecek kadar azdı. Yürümeye başladığından beri sadece ufak bir kamyonet geçmişti yanından. Kenti tanımamasına rağmen deniz kenarına inebilirse Cengiz'le kaldıkları evi bulacağını aklı yatmıştı ve takip ettiği yol doğruca sahile iniyordu. Etrafta kimselerin olmaması işine yaradı. Kan içindeki vücudu, kapalı ve şişmiş gözü başkaları tarafından dikkat çekecekti. Alt tarafı o bir beyazdı ve yerli ahaliden farklı olduğu hemen anlaşılacaktı. Güçsüzlükten fazla hızlı yürüyemiyordu. Şu anda en büyük arzusu emin bir yerde rahat bir yatağa uzanıp saatlerce uyumaktı. Zaman kavramını adeta yitirmişti. Plajdaki pusuya düştüğü andan itibaren ne kadar saat geçtiğini bile tam hatırlayamıyordu. Aynı günün içinde miydi yoksa bir sonraki günün akşamı mıydı? Yürürken parmağının ucuyla burnuna dokundu. Müthiş sızlıyordu. Herhalde burun kemiği kırılmıştı. Kapalı gözünün de bir daha açılacağından şüpheliydi. İçinden küfürler savurdu. Sahile yaklaştığında çok yorulmuştu. Denizin iyot kokusunu alabiliyordu artık. Etrafta biraz hareketlenmişti. Özel arabalara ve taksilere rastlıyordu. Bir ara boş bir taksiyi çevirmeyi bile düşündü. Ama yanında hiç para yoktu ve Cengiz'i evde bulamazsa şoförün sorun yaratacağını kestirerek yoluna yayan devam etmeyi tercih etti. Zaten şoföre vereceği bir adres de yoktu. Sokağı ve evi tanıyarak çıkaracaktı. Teknelerin çekildiği iskele meydanına gelince rahat bir nefes aldı. Burayı anımsıyordu artık. Beyaz kumlu tabii plaj bu iskelenin ilerisindeydi. Bir süre meydanda durup evlerinin olduğu sokağı çıkarmaya çalıştı. Buraya çok yakın olmalıydı. Evden çıktıktan sonra kısa bir yürüyüşle plaja gelmişlerdi. Kıyı şeridince yürüyen cesur turistler vardı. Bazı yerli balıkçılar ve teknelerine dönen denizcilerdi. Burada daha fazla oyalanamazdı. Etrafa bakınmaya devam etti. Tam o esnada arkadan bir ses yükseldi. ''Size yardımcı olabilir miyim?'' Emre dönüp sesin sahibine baktı. Adam İngilizce konuşmuştu. Kısaca boylu, tıknaz, güçlü birine benziyordu. Gözünde bağ gözlükler vardı. Emre açık gözünü kısarak adamı süzdü. Saldırıya uğramışsınız galiba. Durumunuz berbat gözüküyor. Yardıma ihtiyacınız var mı? Zararsız bir turist olmalıydı. Daha ağzını açıp tek kelime söylemeden adam devam etti. Burası berbat bir kent. Yabancıları hiç sevmiyorlar. Şehir geceleri çok tehlikeli oluyor. Her taraf soyguncular, hırsızlar ve yol kesenlerle dolu. Polisi arasan da bulamıyorsun. Can güvenliği yok. Siz de turist misiniz? Emre evet diyebildi. Soyuldunuz değil mi? Fena halde de hırpalamışlar sizi. Yerli halktan birileri olmalı. Polise başvurdunuz mu? Hayır. Zaten bir faydası olmaz. İfadenizi alır, biz ilgileniriz derler ama sonuç çıkmaz. Adam iyice yaklaşmıştı Emre'ye. Gözünüz kapanmış. Kırık çıkık da var mı? Burnumda bir sorun var ama kırık mı bilmiyorum. Otelde mi kalıyorsunuz? Hayır. Anladım. Tekneyle gelenlerden olmalısınız. Bence hemen teknenize dönüp dinlenin. Yarın da bir doktora görünün. İlginize teşekkürler. Teşekküre ne gerek var? Size bir yardımım dokunmadı ki. Yine de teşekkürler. Adam Emre'nin yanından uzaklaşmıyordu. Tekneniz iskeleye mi bağlı yoksa açıkta mı demirli? Belki iyi niyetliydi ama fazla sual soruyordu adam. Emre ise bir an önce sokağa tayin edip evin yolunu tutmak istiyordu. Tam ayrılacağı sırada adam kolunu tuttu. Teknenize dönmüyor musunuz? Ben teknede kalmıyorum. Adam tuhaf tuhaf yüzüne baktı Emre'nin. Ya peki bu halde ne dolaşıyorsunuz etrafta? Niye evinize dönmüyorsunuz? Emre sıkılmaya başlamıştı. Yoksa yeni mi saldırıya uğradınız? Saldırganlar civarda mı? Adam etrafta birilerini görecekmiş gibi çevreye bakındı. Hayır, olayın üzerinden epey geçti. Sırıttı adam. Doğru, bu açıkça belli oluyor. Vücudunuzdaki kanlar çoktan pıhtılaşmış. Başını salladı Emre. Öyle diye fısıldadı. Eviniz uzak mı? Size yardımcı olmamı ister misiniz? Kaldığı evin nerede olduğunu çıkaramıyordu ki Emre ama bozuntuya vermedi. Hiç gereği yok. Teşekkür ederim. Kendim gidebilirim. Pekala dostum. Geçmişler olsun. Bir an önce evinize dönseniz iyi olur bence. Sağ olun diyen Emre geri dönüp iskeleye açılan ikinci sokak başına doğru yürümek istedi. Fakat arkasından ayak sesleri duyunca başını çevirdi. Adam hala yanı başındaydı. Dedi galiba sizi hatırladım. Hatırladınız mı? Evet, Manado'ya dün geldiniz değil mi? Emre bu rastlantıdan sıkılmaya başlamıştı enik ona. Evet, dün geldim. Göz hafızam güçlüdür. Gördüğüm insanları hiç unutmam. Yanınızda bir erkek arkadaşınız da vardı. Aynı uçaktaydık. Yanılmıyorsam Türksünüz. Türkçe konuştuğunuzu duymuştum. Emre irkilerek adamı süzdü ve ilk defa bu karşılaşmanın bir tesadüf olup olmadığını düşünmeye başladı. Öyle mi? Yanılmadığıma eminim. Uçakta sizden iki sıra arkadaydım. İtiraf edeyim ki yüzünüzü tanınmayacak hale sokmuşlar ama yine de sizi teşhis edebildim. Manado yabancılar için pek uygun bir yer değildir. Daha önce tanışma imkanım olsaydı bu gerçeği size söyleyebilirdim. Galiba artık tanışma zamanımız geldi. Haklısınız, ben bir tüccarım. Taze meyve alışverişi için sık sık Endonezya ve Malezya'ya gidip gelirim. Museviyim, adım da Moshe Goldberg. Adam tokalaşmak için elini uzatmıştı. Stanley yemek salonundan otelin lobisine giden uzun ve enli koridoru hızla aştı. Ana bina ile restoran olarak kullanılan yere üstü açık çiçeklerle süslü bir kameriyeden geçiliyordu. Erika'nın çağrı işaretini anladığına emindi. Az sonra burada olurdu. Lobi gecenin o saatinde boş sayılırdı. Resepsiyondaki nöbetçi memura baktı, tanıyordu onu. Hemen yanına gitti. ''İyi akşamlar Galois'' dedi. ''İyi akşamlar Mr. Moore, nasılsınız efendim?'' ''Teşekkür ederim Galois, senden bir ricam olacak. Buyurun Mr. Moore. Müşterilerinizden Helga Truman'ın odasına bir çiçek göndermek istiyorum. Bana oda numarasını söyler misin lütfen?'' Nöbetçi katip biraz şaşırarak Stanley'in yüzüne baka kaldı. ''Fakat Mr. Moore, bilirsiniz bu kurallara aykırıdır. Müşterilerin oda numaralarını vermemiz yasaktır.'' ''Yapma Galois, ben yabancı sayılmam. Sadece zarif bir jest yapmak istiyorum o güzel bayana. Niyetim odasına taze çiçekler göndermek.'' Kadib'in şaşkınlığı henüz kaybolmamıştı. Bu kez muzipçe gülümsedi. ''Oda numarasını size söylemekte bir sakınca olmadığını biliyorum ama korkarım geç kaldınız.'' ''Anlayamadım, geç mi kaldım?'' Galois elini pantolon cebine sokarak gıcır gıcır 20 marklık bir banknotu İngiliz'e gösterdi. ''Az evvelki yabancı bey de bu amaçla verdi bu parayı bana.'' ''Hangi bey? Yolda onunla karşılaşmadınız mı?'' ''Ne yolu?'' ''Restorana giden kameriyede.'' Stanley düşündü bir an ama lobiye gelirken zihni fazla meşgul olduğundan biriyle karşılaştığını hiç anımsamıyordu. Dikkatli etmemişti. ''Şimdi mi?'' diye sordu. Katip evet anlamında başını salladı. ''Nasıl biriydi?'' ''Uzun boylu, sarışın, biraz soğuk görünümlü bir beyefendi.'' Stanley duraladı bir an. Katibin verdiği tarif Gert Ruper'e uymuyordu. Ayrıca o olsa mutlaka dikkatini çekerdi. Hem görmemiş bile olsa Ruper mutlaka kendisini durdurur, bir iki laf ederdi. Sonra uyandı Stanley. ''Tabii ya.'' diye mırıldandı içinden. Şimdi Erika'nın için yattan ayrılıp otelde bir oda tuttuğunu anlamıştı. O adam mutlaka yeni sevgilisi olmalıydı. Yeni lafını sırf sözün gelişi söylemişti. Erika her zaman sevgili değiştirmeyi seven bir kadındı. Herhalde Manado'da da birini bulmuş olmalıydı. Kısa bir süre kendine kızdı. Neydi bu yaptığı? Asla kendisiyle ilgilenmeyen, hatta yüz bile vermeyen bir kadın için uğraş veriyordu. Değer miydi? Derin bir soluk aldı. Ondan sadece kötülük görmüş, hayatını cehenneme çevirmişti. Yapılacak en doğru şey beklemeden çekip gitmekti buradan. Ama gidemedi. Resepsiyonun önünde öylece dikilip kaldı. Resepsiyon memurunun dikkatle kendisini süzdüğünü neden sonra fark etti. ''Mr. Moore'' diyordu katip. ''Hala oda numarasını öğrenmek istiyor musunuz?'' ''Hayır'' dedi Stanley. ''Boş ver, kalsın, fikrimi değiştirdim.'' Galois biraz acıyarak İngiliz'e baktı. Onu 5 seneden beri tanırdı. Bu uzun zaman zarfında ilk defa bir kadınla ilgilendiğine şahit oluyordu. ''Nasıl isterseniz efendim.'' diye mırıldandı. Çok içki içtiğini, bütün vaktini boş boş geçirdiğini de bilirdi. Ama yerlisi yabancısı onu herkes severdi. Şimdiye kadar kimseyi kırmış biri değildi. Gerçek bir centilmendi. Sesini kısarak fısıldadı. ''Otelimizin armağanı olarak bir duble viski alır mısınız?'' ''Sağ ol Galois'' dedi Stanley. ''Belki başka bir zaman.'' Sonra ağır ağır dış kapıya doğru yürüdü. Erika'nın gelmeyeceğini anlamıştı. Ayrım sonu sayfa 210.